Sevgili Medyaskop izleyicileri merhabalar, ben Gamze Elvan. Kayda Değer programına hoş geldiniz. Senem Görür Yücel bu hafta izinli olduğu için biz de Medyaskop ekibi olarak Ali Yalçın Işık'la birlikte, editörümüzle, prodüktörümüzle birlikte sizlerin karşısında olacağız. Yayınımızı birlikte yapacağız. Bugün yine çok dolu dolu bir programla karşınızdayız. Gelin Ali'ye bize gündemi göstersin, birlikte bakalım. Siyasette yumuşama tartışmaları başladı. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Deniz Gezmişler'in anmasındayken yumuşama tartışmasına ilişkin konuştu. Özgür Özel, Taksim ODTÜ Stadyumu yasaksa, arkadaşlarımız Gezi Parkı'ndan tutukluysa kimse normalleşmeden bahsetmesin dedi. Birazdan sizlere detaylarını aktaracağız. Özgecan Özgenç bizimle birlikte olacak, anmayı takip etti. O da detayları aktaracak. Konuklarımız Seda Demiralp ve Hakkı Özdağ'la birlikte de konuşacağız. Tabii öte yandan diğer gündemimizde Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam edilişlerinin 52. yıl dönümüydü. Yine Özgecan Özgenç ve Medyaskop Ankara muhabirimiz Berfin Bayır bizlerle olacaklar ve kendileri bizlere aktaracaklar. Bugün ilk başta az önce de söylediğim gibi Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın öldürüşlerinin, idam edilişlerinin 52. yıl dönümüydü. İlk başta haberimizi izleyelim, daha sonra Özgecan'a gidelim.
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan. 68 Gençlik Hareketi önderlerinin idamlarının üzerinden 52 yıl geçti. 12 Mart muhtırasından sonra Ankara 1 numaralı Sıkı Yönetim Askeri Mahkemesi tarafından verilen idam cezasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanmasıyla 6 Mayıs 1972'de Ankara'da Ulucanlar Cezaevi'nde önce Deniz Gezmiş, ardından Yusuf Aslan ve en son Hüseyin İnan idam edildi. Bugün idamlarının yıl dönümünde Ankara Karşıyaka'da bulunan kabirleri başında anıldı. Anmaya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncay Bakıran da katıldı.
Arkadaşımız Enes Berk Demirkol'un bizler için hazırladığı videoyu az önce izledik. Şimdi Özgecan'la konuşacağız. Enes'e de bu arada ellerine sağlık diyelim. Özgecan merhaba, hattımızda mısın?
Merhaba Gamze, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Seni hazır bulmuşken ilk başta anmayı konuşmadan önce İyi Parti'ye gidelim. Turhan Çömez ve Buğra Kavuncu İyi Parti Grup Başkan Vekilleri oldu. Bize anlatır mısın detaylarını?
Gamze, bugün İYİ Parti TBMM grubunda grup başkan vekili seçimi yapıldı. Sen de bu isimleri zikrettin. Burak Kavuncu ve Turhan Çömez grup başkan vekilliklerine seçildi. Ben seyircilerimiz için öncesi süreci aktarayım. İYİ Parti kurultaya giderken genel başkanın milletvekili olmaması sebebiyle Koray Aydın grup başkanlığı görevini sürdürüyordu ve genel başkan adayıydı. Musavat Dervişoğlu grup başkan vekiliydi, genel başkan adayıydı ve 27 Nisan'da İYİ Parti'nin yeni genel başkanı seçildi. Bir diğer grup başkan vekili ise Erhan Usta'ydı. Erhan Usta bu seçimi Musavat Dervişoğlu'nun kazanmasının ardından o süreçte Koray Aydın'ı desteklediğini söyleyerek grup başkan vekilliği görevini sürdüremeyeceğini açıklamıştı ve görevinden istifa etmişti. Bir milletvekilinin genel başkan olması ile ise Koray Aydın'ın grup başkanlığı görevi fiilen düşmüştü ve İyi Parti iki grup başkan vekili seçimi yapacaktı. Bugün gerçekleşti o seçim. Burak Kavuncu bu süreçte Musavat Dervişoğlu'nun kurultay süresince destekçisi olan, hatta kurultay organizasyonu komitelerinde de yanında olan isimdi. Partinin başkanlık divanında görev almadı Kavuncu. O yüzden bu seçim sürpriz olmadı bizim için diyebiliriz. Meclise Kavuncu'nun ağırlık vereceğini tahmin ediyorduk. Turhan Çömez de bu süreçte güçlü adaylardan birisiydi. İyi Parti milletvekili olan genel başkanı Musavat Dervişoğlu ve Turhan Çömez ve Burak Kavuncu'nun grup başkan vekiliyle meclis faaliyetlerine devam edecek.
Peki Özgecan, bugün 68 kuşağının önderlerinin idam edilişlerinin 52. yıl dönümüydü. Sen Karşıyaka'daki mezarlıktaydın aynı zamanda. Orada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in de hayli mesajları vardı. Anmada neler oldu, neler konuşuldu, anlatır mısın bize?
Gamze, burada her 6 Mayıs'ta Karşıyaka mezarlığında 68 kuşağının önderleri için anma törenleri düzenleniyor. Kalabalık da oluyor başka eylemlere nazaran. diyebiliriz. Bu sene biz gittiğimizde farklı sendikadan, farklı örgütlerden, partilerden isimler de oradaydı. CHP örgütü farklı ilçelerden isimlerle Özgür Özel'i bekliyordu. Bazı milletvekilleri oradaydı. Grup başkan vekili Ani Mahir Başarır, milletvekili Sibel Su İçmez, Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlı Aka ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, benim ilk aklıma gelenler bu anmada Özel'e eşlik edenler arasında. Özgür Özel geldiğinde yoğun bir ilgiyle karşılandı. Oraya anma için tabii ki gelmişti insanlar, ancak CHP'liler de Özel'in gelişiyle bir heyecanlandılar diyebilirim. Deniz Gezmiş'in mezarı başında öncelikle konuştu Özgür Özel. Deniz Gezmiş'in ve arkadaşlarının anayasaya sahip çıkmak için yürüyüşler yaptığını, Mustafa Kemal'in yolundan gittiklerini, kimseye zarar vermeyen, kimseyi öldürmemiş devrimciler olduğunu anlatarak bir konuşma yaptı ve günümüze bu meseleyi taşıdı. Anayasa değişikliği tartışmalarına getirdiği konuyu Deniz Gezmişler'in anayasaya uyulması için eylemler yaptığını hatırlatarak anayasaya, mevcut anayasaya uyulmaması üzerinden iktidarı eleştirdi. Geçtiğimiz hafta Erdoğan'la Özel'in görüşmesinin ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması olmuştu. Siyasette yumuşama dönemine girdik yönünde bir açıklama olmuştu. Özel bugün Karşıyaka'dan bu açıklamaya cevap verdi. Taksim'de 1 Mayıs'ın kutlanamamasını hatırlattı. Gezi tutuklularını hatırlattı. Yumuşamaysa ben de elbette istiyorum yumuşayalım. Ancak Taksim AYM kararına karşın yasaksa, ODTÜ stadyumu yasaksa kimse bu sonu anayasaya varır mı diye düşünmesin. Arkadaşlarımız yeniden içeride yatıyorsa kimse normalleşmeden bahsetmesin diyerek tepki gösterdi. Aslında bir Erdoğan'dan yumuşama açıklaması gelmişken Özel'in şu an bir yumuşamadan bu koşullarda bahsedilemeyeceğini söylemesi de dikkat çekiciydi Gamze. Açıklamalarında Filistin'e de sıklıkla yer verdi. İsrail ile Filistin arasındaki 7 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda sık sık Deniz Gezmiş'in de adını andı Özgür Özel. Bu süreçte Deniz Gezmiş'in ve arkadaşlarının Filistin'e, Filistinliler için birlikte onlarla mücadele etmek için gittiklerini vurguluyordu. Bugün de bir Filistin bayrağı olan atkı ile birlikte, kefiye desenine benzer bir atkı ile birlikte bu anmaya katıldı. Deniz'in Filistin şiiri kitabının Türkçe'ye çevrilmiş haliyle arkadaşı İsa'nın yazdığı bir kitabın kendisine hediye edildiğini anlattı. Mezar başında bu kitabı da gösterdi. Ardından Yusuf Aslan'ın ve Hüseyin Han'ın da mezarlarının başına karanfil bıraktı. Karşıyaka mezarlığı Ankara'nın en eski mezarlarından biri Gamze ve pek çok dönemin devrimci önderlerinin de kabirleri burada bulunuyor. Deniz Gezmişler'in avukatlığını yapan Halit Çelengin mezarına da karanfil bıraktı Özgür Özel. Ardından da 19 Şubat 1972'de öldürülen Ulaş Bardakçı'nın mezarına gitti ve buraya da karanfil bıraktı. Duada okudu. Bu detayları aktarmış olayım. Ama programının bitmesi ardından Özgür Özel aracına geçerken gazeteciler mikrofonlarını uzattı. Erdoğan'la görüşme elbette gazetecilerin de gündeminde vardı. Buradaki içeriğe dair şeyleri takip edeceklerini, özel olarak bir şey paylaşmayacaklarını tekrarladı Özgür Özel. Sinan Ateş iddianamesi soruldu. Kamuoyuna yansıyan bilgilerin dahi iddianamede yer almamasına tepki gösterdi ve Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le görüşeceklerini de söyledi. Burada MYK toplantısı başlamadan önce Ayşe Ateş'le Özgür Özel bir görüşmede gerçekleştirdi. Ayşe Ateş'e bu süreçte yanlarında olduğunu, Özgür Özel'in ilettiğini biliyoruz. Ayşe Ateş kendi ifadelerinde yer alan şeylerin iddianamede yer almamasına tepki gösterdi. Buradaki görüşmeden sonra kısa bir açıklama yaptı. İddianamenin çok eksik olduğunu vurguladı, ancak gizlilik kararına ve mahkemenin seyrine zarar vermemek için şu aşamada açıklama yapmayacağını da söyledi. Bugünden sanıyorum anma kısmından öne çıkanlar bunlar. 14.20'de yaklaşık bir saat önce CHP MYK'da toplandı Gamze. Bir iki cümlede buna dair ettikten sonra hemen toparlıyorum. CHP MYK'nın gündeminde elbette Erdoğan'la görüşme var. Erdoğan'la görüşmenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in yaptığı görüşme var. Taslak üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın görüşleri almayı bitirdiği taslak müfredat programı MYK'nın gündeminde var. Biz toplantı öncesinde CHP'li kurmaylara Erdoğan'la görüşmenin kamuoyuna nasıl yankılandığını sorduk. Buna cevap alma fırsatımız oldu. Oldukça olumlu karşılandığını, CHP'nin gözünü budaktan sakınmayan bir çizgi izlediğini, kamuoyunun özellikle CHP seçmeninin düşündüğünü düşünüyor buradaki CHP'li kurmaylar. Ancak kendilerine AKP'ye güvenmemeleri, bu süreçte dikkatli olmaları yönünde seçmenlerinin uyarı yaptığını ve bunu da oldukça anlamlı bulduklarını söyleyen, bunu dikkate aldıklarını söyleyen kurmaylar da var Gamze. Öne çıkan başlıklar olarak aktarabileceklerim şimdilik bunlar.
Sevgili Medyaskop Haber Müdür Yardımcımız Özgecan Özgenç, teşekkür ederiz aktardıkların için. Bugün haberlerini de takip ediyor olacağız. Senden bütün izlenimleri alıyor olacağız. Çok teşekkürler. Şimdilik Ankara'dan devam ediyoruz. Berfin Bayır, Medyaskop Ankara muhabirimiz Berfin Bayır bizimle birlikte olacak. Berfin de mezarlıktaydı. Karşıyaka mezarlığında DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın açıklamalarını izledi ve oradaki kalabalık atmosferi aslında kokladı. Hattımızda kendisi. Berfin merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz Berfin. Bize aktarır mısın neler oldu bugün Karşıyaka mezarlığında senin izlediğin kısımda?
Tabii ki 12.30'da aslında DEM Parti heyeti tam olarak orada hazırdı. Onlardan hemen önce aslında tip korteji de vardı. Hem tipli öğrenciler hem de partiden, Ankara İl Örgütü'nden isimler vardı. Ardından DEM Parti geldi. DEM Parti'nin korteji kısa bir açıklama yaptı mezarlığın başında ve Tülay Hatimoğulları özellikle Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın kaleminin kırılmasına rağmen unutulmadıklarını hala anmalarla birçok insanın onların düşüncelerini devam ettirdiğini özellikle vurgu yaptı. Kendilerinin de bu devrimci düşünce ve bakış açısını savunacaklarını, bu şekilde emperyalizme karşı savunmaya devam edeceklerini söylediler. Özellikle yani kısaca özet geçmek gerekirse ikisinin açıklaması da bu yöndeydi. Ayrıca Ankara İl Örgütü'nden, DEM Parti'nin Ankara İl Örgütü'nden isimler vardı. Fatin Kanat geldi. Yoğun bir kalabalık vardı DEM Parti'nin kortejinde. Birçok sendika, Özgecan'ın da söylediği gibi birçok sendika ve diğer partilerin il örgütleri oralardaydı. Ve onlarla da aynı zamanda görüşmüş oldu DEM Parti eş genel başkanları. Ayrıca Ayşegül Doğan da, DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan da kortejdeydi. Ve daha sonrasında Doğan bir sendikanın kortejine katılıp onlarla da selamlaştı. En sonunda da mezarlığın başında açıklamadan sonra dağıldı grup. Soru almadılar. CHP'de olduğu gibi soru alınmadı. Bu yüzden çok kısa sürdü aslında anma ve daha sonrasında dağıldılar. Böyle anlatabilirim.
Erfin, çok teşekkür ederiz bize aktardıkların için.
Teşekkürler.
Bugünlük böyleydi. Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın anması vardı. Şimdi tabii ki de Berfin biraz önce anlattı. Siyasetin gündemine bakalım çünkü Profesör Doktor Seda Demiralp bizimle birlikte olacak. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesini aktaracağız. Çok tarihi bir görüşmeydi ve bu görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yumuşama mesajı verdi. Özgür Özel ise Erdoğan'a cevap verdi. İlk önce o haberimizi izleyelim, sonra Profesör Doktor Seda Demiralp ve Hakkı Özdal'la birlikte olalım.
Şimdi buradan sesleniyoruz. ODTÜ öğrencileri, 25 yaşındaki günahsız çocukların yazdıkları yazının olduğu stadyumda geleneksel tören yapmak isteyince onun karşısına polis, jandarma çıkartanlar neyin yumuşamasından bahsediyorlar? Hadi görelim, yarın yumuşayalım. Deniz'in hatırasına, Yusuf'un hatırasına, Hüseyin'in hatırasına saygı, ODTÜ'deki kardeşlerimize saygı gösterin, izni verin, bir görelim nasıl oluyor bu yumuşama. Taksim yasak, Taksim yasak, Taksim yasak, yumuşayalım. Devrim statü yasak, normalleşelim. En çok ben istiyorum normalleşelim, en çok ben istiyorum yumuşayalım. Benim görevim anayasal kayıpları teker teker geri almak. Taksim Anayasa Mahkeme kararına karşı yasaksa, Anayasa Mahkemesi herkes çıkabilir demişken yasaksa, ODTÜ stadyumu yasaksa, bundan sonra kimse normalleşip de sonu anayasaya varar mı diye düşünmesin. Bugün Anayasa Mahkemesi kararına rağmen arkadaşlarımız Gezi'den içeride yatıyorlarsa ve kimse normalleşmeden bahsetmesin.
Özgür Özel'in de AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a siyasette yumuşama dönemine girdik mesajına karşılık cevabı da böyleydi. Profesör Doktor Seda Demiralp bizimle birlikte, kendisiyle bu mesajları konuşacağız. Hem Özgür Özel'in hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ederim. İlk başta size şunu sormak istiyorum. Tabii ki de hiç kuşkusuz Türkiye'nin siyasette ya da bir yumuşama, birazcık rahatlama gibi bir döneme ihtiyacı var. Ama sizce gerçekten böyle bir döneme girebilecek miyiz? Türkiye'nin böyle bir zemine altyapısı var mı? Böyle bir atmosfer var mı? Ne dersiniz?
Herhalde önce şuradan başlamak lazım. Yumuşamayla ne kastediyoruz? Yumuşamayla çok farklı şeyler kastedilebilir ama bir reform bahsediyorsak, mesela daha meritokratik bir sisteme geçmekten bahsediyorsak, evet, bunun koşulları oluşmaya başladı. Yani iktidar ve muhalefetin güçleri birbirine yaklaşmaya başladığı zaman biz reform bekleriz veya tek adam rejimlerinin biraz açılım göstermeye başlamasını, biraz daha meritokratik sistemler benimsemeye başlamalarını bekleriz. Bunun 2024 seçimleri sonrası da bunun zemini bir nebze de oluştu. Yani CHP çok büyük bir güç elde etti. CHP'li belediyelerin içerdiği nüfus, Türkiye nüfusunun yaklaşık galiba %70'e yakını gibi. Şimdi bu şu anlama geliyor. Bu, siz bu kadar büyük bir nüfussa belediyeler olarak mesela işte maaş veriyor, iş veriyorsunuz. Değil mi? Yani belediyenin de bir iş yaratma imkanı var. İşte maaş veriyorsunuz, belediye yardımları veriyorsunuz, hizmet götürüyorsunuz. İşte yurt imkanlarından faydalandırıyorsunuz, doğrudan yardım yapıyorsunuz. Şimdi bunları meritokratik bir şekilde yapabilirsiniz veya partizan bir biçimde yapabilirsiniz. Bu elinizin altında büyük bir güç. Hani merkezi yönetiminde kendi elinin altındaki bu tip güçler var. Şimdi bunların her ikisi de sizin elinizdeyken, o zaman meritokratik bir sistem işinize gelmeyebilir. Yani kendi yanlışınızı aktarıp karşınızda siyasi güç elde etmeyi istersiniz. Ama bu imkanların diyelim ki yarıya yakını karşı tarafın elinde olduğu zaman, o zaman daha meritokratik bir sistem sizin de işinize gelmeye başlar. Niye? Çünkü bir, o diğer tarafın elindeki imkanlardan benim de seçmenim istifade etsin istersiniz veya o bu şekilde işte bir takım işte kendi seçmenlerine veya yeni seçmen gruplarına imkan sağlayıp karşılığında siyasi destek devşirmesin istersiniz. Ama bir de üçüncü bir durum var burada, yani Türkiye örneğinde ve AK Parti 2024'te AK Parti iktidarı özelinde çok önemli bir ekonomik krizin içerisinde olan bir AK Parti iktidarı var ve bu krizden çıkmanın yolunu ekonomik normalleşmeden, rasyonel zemine dönmekten geçtiğini kabullenmiş ve 2023 seçimlerinden sonra ufak ufak veya hani kimine göre ufak, kimine göre radikal ama işte ortodoks politikalara eksikleriyle de olsa dönme girişiminde bir AK Parti var. Şimdi bizim kararınız buysa, yani ben ekonomik normalleşme yapacağım diyorsunuz, bütçe kısacağım diyorsunuz, İşte patronaj kanallarını sırf çıkar elde etmek için, siyasi destek elde etmek için diyelim ki birilerini işe almayacağım diyorsunuz. Siyasi destek için birilerine mesela işte teşvikler vermeyeceğim diyorsunuz. Birilerine işte ithalat kotası imkanı sağlamayacağım diyorsunuz. Ekonomik rasyoneliteyi, kamu yararını gözetmem lazım benim artık diyorsanız, bunun karşılığında bir de siyasi destek kaybınız var ama bu bir risk, bunu göze alıyorsunuz. Şimdi o zaman istiyorsunuz ki diğer taraf da bunu yapsın. Yani diğer tarafın da böyle bir hani kamu yararı güdeceğinden, işte patronaj değil de işte meritokratik bir biçimde kamu kaynaklarını harcayacağından emin olmak istiyorsunuz. Yani sizin ekonominizin, planladığınız ekonomik normalleşmenin, iyileşmenin olması için, değil mi, AK Parti'nin böyle bir hedefi olduğunu, evet, 2028 seçimlerine ya da ilk genel seçimlere kadar ekonomiyi toparlayıp kaybettiği seçmenini geri kazanmak istediğini biliyoruz. Yani bu üç sebepten bir, patronaj kanallarını kısıp ekonomiyi düzeltmek ve tekrar seçim kazanma ihtimalini arttırmak için, iki, karşı taraf yani CHP elindeki artık yani belediye kontrolü, belediyelerin çoğunluğu eline geçtikten sonra eline geçen kamu kaynakları üzerindeki kontrol imkanını siyasi desteğe çok çeviremesin diye meritokratik sistemi benimsemek istiyorsunuz. İki, CHP'nin elindeki kaynaklardan benim seçmenim de istifade etsin diye. Bu üç sebepten ötürü siz artık meritokratik yani hak edenin bir takım imkanlara sahip olması ya da bir takım imkanlara sahip olmanın belli pozisyonlara sahip olmanın kurallara bağlanması, değil mi? Kuralcılık, kanun, jüri sistem. Bunlar artık iktidarın işine gelmeye başlıyor. İşte bu sebepten bir reform beklenebilir. Ben reformdan bunu anlıyorum. Yumuşamadan da böyle bir reformu anlıyorum ve bunun için gerekli koşulların oluştuğunu düşünüyorum. Ama hani siyasi özgürlükler, haklar, hürriyetler anlamında bir şeylerden söz ediyorsak orada biraz daha belki farklı bir durum söz konusu olabilir. Orada da ama şunu söyleyebilirim. Yani mesela otoriter pazarlık denen bir kavram vardır. Otoriter rejimlerin sadece baskıyla değil bir nebze toplum rızasıyla o otoriter rejimi devam ettirdikleri yani hak ve hürriyetlerin daraltılmasına seçmenin de vatandaşın da bir nebze rıza gösterdiği niçin eline geçen bir takım kendisine verilen ekonomik faydalar karşılığında rıza gösterdiğiyle ilgili bir teori var ki ben kendi çalışmalarımda çok inandığım bir yaklaşım. Tabii ki sadece otoriter rejimlerin ayakta kalma imkanı bundan ibaret değil. İşte rıza alma tek sebepleri de ekonomik fayda sağlamak değil. Mesela karizmadan, ikna gücünden, duygu siyasetinden de bahsedebiliriz. Ama ben ekonomik çıkarlara vatandaşların çok kuvvetli karşılıklar verdiğine inanan birisi olarak Türkiye örneğinde de bunun çok yakın zamana kadar AK Parti iktidarının devamında rol oynadığını düşünüyorum. AK Parti seçmeninin evet liderine duygusal kanallarla da bağlı ama aynı zamanda pragmatik motivasyonları kuvvetli bir seçmen grubu olduğunu düşünüyorum. Ama bu pragmatik ihtiyaçların artık karşılanamadığı bir noktadayız. O yüzden artık eskisi gibi ben hak ve hürriyetleri de kısarım, medya özgürlüğünü de kısarım ama seçmenin işte diyeyim, yolsuzlukla ilgili fazla hassasiyet, duyarlılık göstermem de gerekmez. Çünkü seçmenin bunların hepsini tolere eder. Çünkü ben seçmenime bir takım faydalar sağlıyorum denilebilecek bir noktada değil iktidar. Bu denge bozulmuş durumda. Bu bozulduğu için de bazı reformlar bekleyebiliriz. Ama bu yani hak ve özgürlükler anlamında bir takım reformlar da bekleyebiliriz. Ama bunların ben daha averaj seçmenin önceliği olan konularda geleceğini düşünüyorum. Yani siyasi özgürlüklerin isterim ki öncelikli gelen açılmalardan, öncelikli gelen reformlardan birisi olsun ama o konuda biraz daha belki daha en iyimser yerinde değilim iyimserlik spektrumunun.
Hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de Özgür Özel Türkiye'de normalleşmeye gidildikçe yani masaya yatırdıkları konular üzerinde çalışmalar iktidar partisinin ve ortağının çalışmalara başlamasının ardından bir takım Türkiye'deki normalleşmeye gitmenin herkesin hayrına olacağı yönünde açıklamalar yaptı. Şimdi böyle bir noktada aslında sizin de bıraktığınız yerden şöyle bir soru sormak istiyorum. Bu mesela Osman Kavala ve Gezi Parkı davası ve Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmaması da masadaki gündemlerden biriydi, konulardan biriydi. Böyle bir noktada sizce Erdoğan'ın bir takım bu yönlerde adım atması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir merhem olduğu yönünde yorum yapılması doğru olur mu? Erdoğan'a merhem olduğunu söylemek doğru olur mu sizce?
Olabilir. Yani şöyle bir şunu söyleyeyim. Bu yumuşama kime yarar? İşte AK Parti'ye mi yarar? CHP'ye mi yarar? Şeklinde tartışmalar var. Hani öncelikle onunla ilgili bir cümle söyleyeyim. Hani tabii bu tartışmaların çok yerinde tartışmalar olduğunu düşünmüyorum. Yani zaten bir reform olacaksa o reform ancak iki tarafın da işine yarıyorsa olur. Yani AK Parti'nin de CHP'nin de rızası olur. İkisi de bundan faydalandığını düşünür, faydalanıyor olursa böyle bir reform olur. Bu partiler içerisinde yani AK Parti içinde bu reformdan kimler yararlanır, kimler yararlanmaz? CHP içinde kimler bu reformdan bir genel yumuşamadan, bir reform hareketinden fayda görür görmez diye konuşabiliriz. Bu anlamda ama CHP mi fayda görüyor, AK Parti mi fayda görüyor? Bu o kadar faydalı bir tartışma değil. Şimdi onun dışında bu bahsettiğiniz siyasi özgürlükler, siyasi tutukların, Osman Kavala'nın, gezi tutuklarının ve saydığınız diğer kişilerin özgürlükleriyle ilgili CHP'nin bir katkısı olabilir tabii. Şöyle olabilir. Yani bu biraz önce dedik ya, AK Parti otoriter pazarlığını sürdüremedikçe bir takım yani özgürlükler seçmenine sağlamaya mecbur hissedecektir. Çünkü bunu yapmadı, bunu daha önce bir takım ekonomik faydalar karşılığında bundan seçmenini vazgeçirebiliyordu. Ama bu özgürlükler, bu seçmenin öncelik verdiği konular, bu bahsettiğimiz siyasi tutukluların özgürlükleri olmayabilir. Ama bunlar için CHP kendi pazarlık gücünü kullanabilir. Yani bu AK Parti'nin seçmeniyle olan pazarlığının bir parçası olarak bekleyeceğim bir reform ve aşılım olmaz benim belki, ama AK Parti ve CHP arasındaki pazarlık sonucu olabilecek bir reform olabilir. O yüzden doğrudan CHP'nin katkısıyla olabilecektir. CHP bu özgürlükleri zorlamak, bunları talep etmek karşılığında bir takım vaatler verebilir AK Parti'ye. Yani mesela biraz önce bahsettik, çok önemli bir ekonomik kontrol sahibi olduğundan, Türkiye'nin çoğunluğunun, nüfusun çoğunluğunun hayatını etkileyecek bir ekonomik gücü bugün CHP'nin belediyeler yoluyla sahip olduğundan bahsettik. AK Parti bu alanlarda CHP'nin meritokratik davranacağını, partizan hareket etmeyeceğini, etmemesini isteyecektir. Bunun karşılığında bir şeyler verebilecektir. Bunun karşılığında ben de kendim elimdeki kanalları meritokratik dağıtacağım diyebilir veya ben de talep edilen bu özgürlükleri yerine getireceğim diyebilir. İşte kadın hakları ile ilgili muhalefet etme, düşünce özgürlüğü, siyasi özgürlüklerle ilgili. O yüzden eğer böyle bir açılım olursa bu hani AK Parti'nin kendi seçmeniyle olan pazarlığı sonucu olacak bir reform değil. Ben bunu tam da dediğiniz gibi yani CHP'nin yeni elde ettiği güç sayesinde AK Parti'yi bu şekilde bu konularda bir pazarlık masasına oturtmuş olacağı şeklinde yorumlarım. Dolayısıyla AK Parti kadar AK Parti'den önce bunun CHP'ye kredi sağlayacağını düşünüyorum.
Son olarak şunu sormak isterim aslında. Cumhur İttifakı aslında tek adam rejiminden bahsediyoruz ama yani Erdoğan iktidarından bahsediyoruz ama Erdoğan'ın bir de ittifak ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin böyle bir yeni yumuşama siyasetinde böyle bir mesela Osman Kavala gibi ya da bu haklar ve özgürlükler konusundaki biraz daha rahatlama siyasetinde nasıl bir rolü olabilir sizce ya da nasıl etkisi olabilir Erdoğan ve bu süreçte?
Evet, yani ideolojik olarak çok destek vermeyeceğini tahmin edebiliriz MHP'nin. Ama bu zaten birdenbire AK Parti de kendi bir ideolojik dönüşüm yaşayacağı için özgürlükler konusunda 10 ay öncesine göre birden farklı bir normatif tavır içerisine girdiğinden değil, bir pazarlık sonucu bu noktaya geleceğini düşünürsek zaten başka yolu olmayacağını düşündüğü için gelecektir. O durumda MHP'yi kaybetmeyi veya MHP'nin desteğini kaybetmeyi de hesap etmiş. Diğer kaybın alternatif kayıpları mesela seçim kaybetme imkanının daha fazla olduğunu değerlendirmiş demektir. Ve Bahçeli'nin çok hoşlanacağını düşünmesem bile genel olarak genel reformlardan yani hani biraz önce bahsettiğimiz hani meritokratik kamu kaynaklarının meritokratik dağılımı bu Bahçeli'nin de yani güç kaybetmekte olan yani gücü CHP tarafına kaybetmekte olan tüm grupları CHP'nin bu kaynakları meritokratik kullanması işine geleceği için onların da kısmen reformlara destek vereceğini düşünürüm. Yani kişisel olarak Bahçeli'nin bu istinal hakkında olumlu düşünmediğini biliyoruz. Ama konu zaten kimin kişisel olarak kimin hakkında ne düşündüğü değil, kanunların uygulanmaya başlanması çeşitli sebeplerle birilerinin daha fazla kişinin işine gelmeye başladığı zaman biz reformları görüyoruz. Bir fikir değişikliği gerçekleştiği zaman değil. O yüzden hani bu zemin oluştu mu, olgunlaştı mı diye sormuştunuz ya en başında. Tam da bu zemin olgunlaştığı için olacak zaten. Hani Bahçeli de fikrini değiştirmemiş de olsa, Erdoğan da fikrini değiştirmemiş de olsa koşullar bu açılıma zorluyor.
Çok teşekkür ederim Seda Hocam. Çok sağ olun.
Rica ederim. İyi yayınlar dilerim.
Teşekkür ederim. Çok teşekkürler tekrardan. Profesör Doktor Seda Demirel ile birlikteydik. Kendisiyle Özgür Özel ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arasındaki görüşme ve bu görüşmenin ardından konuşmaya başladığımız yumuşama siyasetini konuştuk. Şimdi Hakkı Özdağ ile birlikte, Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Özdağ ile birlikte de aynı konuyu konuşacağız. Kendisiyle hem biraz daha toplumsal ayaklarına bakacağız. Çünkü 1 Mayıs protestoları oldu, tutuklamalar oldu ve bu görüşmelerden hemen sonra oldu. Tabii ODTÜ'de hala bir öğrencilerin direnişi var. İki tarafında yumuşamaya gidip gitmeyeceği konusunda giderse de nasıl bir siyaset izleyecekler, nasıl bir yol yöntem izleyecekler, özellikle hukuki perspektiften nasıl gideceğini konuşacağız. Bir de tabii ki siz izleyicilerimize de birazcık dönmek istiyorum. Süper teşekkür üzerinden bizlere teşekkür edebilirsiniz. Hakkı Bey'in bağlanmasını beklerken sizlerle de birazcık sohbet edebiliriz. Bizim içeriklerimizi özgün içerikler desteklemek için hem süper teşekkürü hem de videolarımızı izleyerek bizlere katkıda bulunabilirsiniz. Bizlerin yayınlarımızı paylaşabilirsiniz. Aliye de sizleri yönlendiriyor olacaklar. Aliye'cim bağlandı mı acaba Hakkı hocamız? Hakkı Bey merhabalar, duyuyor musunuz beni?
Duyuyorum, merhaba.
Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. sizinle de Seda Demirel'le bıraktığımız yerden devam etmek istiyorum. Yumuşama siyaseti üzerinden hem Erdoğan'ın hem de Özgür Özel'in bir takım açıklamaları var. Siz de biliyorsunuz ki. Biraz daha toplumsal ayağına bakmak istiyorum bu hikayenin. Çünkü 1 Mayıs oldu. 1 Mayıs'ın ardından bu görüşme yaşandı. Bu görüşmenin ardından da 1 Mayıs'ta gözaltına alınanlar ve daha sonrasında ev baskınlarıyla gözaltına alınanlar, tutuklananlar oldu. Tabii bir yandan da Ankara'da ODTÜ'de öğrencilerin bir protestosu sürüyor. Toplumsal olarak bu ve bu benzeri işçilerin bir tarafta direnişleri var. Olaylar var. Şimdi yumuşama siyaseti diyoruz. Sizce gerçek anlamda yumuşama siyaseti olabilir mi? Erdoğan yumuşayabilir mi diye size sorayım.
Çok kestirmeden bir yanıt verirse olamaz. Yani, kamuoyunun geniş anlamda algıladığı, alımladığı biçimde bir yumuşama siyaseti, yani Erdoğan ve onun 20 yıllık iktidar pratiğinin, özellikle bunun son 10 yılı, farkından son 2 sürecinin değiştiği, Türkiye'nin bazı demokratik açılımlara girdik. Bu 20 yıl boyunca hiçbir dönem gerçek anlamda böyle bir koridoru olmadı Türkiye'nin. Böyle bir dönemin gerçekleşmesi söz konusu olamaz. Erdoğan'ın yumuşama diye kastettiği şey zaten siyasette yumuşama diyor Erdoğan buna. Kendisinin, kendi siyasetinin başta yargı ve güvenlik bürokrasisi olmak üzere çeşitli araçlarla toplumu kontrol ve baskı altında tuttuğu araçların yumuşamasından, bunların gerçekleşmesinden söz etmiyor. Siyaset yumuşama dediği, başta da muhalefet partisi CHP olmak üzere muhalefetin belli başlı unsurlarında iktidar ve onu oluşturan unsurlar arasındaki bir yumuşamayı ya da görece birbirlerine daha fazla tolerans gösterdikleri bir dönemi kastediyor. Bu topluma, toplumsal muhalefete, toplumsal muhalefetin çeşitli unsurlarına karşı bir yumuşama anlamına gelmiyor. Bilakis bu tarafa dönük belki de daha sert tedbirlerin uygulanmasını zorunlu kılacak ekonomik koşulların birlikte atlatılması yönünde muhalefetin bazı unsurlarında da karşılığı bulunan bir neredeyse ulusal mutabakat çağrısına tekabül ediyor Erdoğan'ın söylediği. Bunu henüz açmadı. Çünkü söylediklerinin kısmen anlaşılması, tam değil de kısmen anlaşılması herkesin işine geliyor şu anda. Bu yüzden tam detaylı olarak açmış değiller ama kastettikleri şey topluma, toplumsal muhalefete, cezaevindeki tutuklulara, düşünce ve ifade ve basın özgürlüğüne, sosyal medya trollerine kadar varacak şekilde toplumu kuşatmış iktidar aparatlarına dair bir yumuşama değil, iktidarla ana akım muhalefetin ilişkilerine dair tedrici bir tolerans sürecini kastediyorlar diye düşünüyorum.
Yani aslında her iki tarafında, hem Özgür Özel'in de hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu siyasette yumuşamadan aslında anladıkları şeylerin ya da hayata geçirmek istedikleri şeylerin biraz daha farklı olduğunu söylemek mümkün diyebilir miyiz?
Evet, yani Özgür Özel çeşitli vesilelerle tutuklu, gezi tutuklularını, Kavala'yı, Demirtaş'ı, yani siyaseten aslında bir tür rehin olarak tutulan kişileri dile getirdi. Başka bazı önemli demokratik sorunları dile getirdi. Bunları Erdoğan'la görüşmesinde de dile getirdiğini, hatta uzun süredir tutulan Tayfun Kahraman kızının fotoğraflarını gösterdiğini biliyoruz. Fakat yumuşama tabirini kullanan Erdoğan, Özgür Özel değil. O yüzden yumuşama tabirine açıklık getirmesi gereken de doğrudan Erdoğan. Siyaseten yumuşama dönemine giriyoruz diyor Erdoğan. Sadece Özgür Özel bu görüşmelerde bir yumuşama kavramı konuşuluyor mu? Ya da kendi izlenimi nedir? Belki topluma dair, topluma karşı bunu açıklamaya dair bir sorumluluk edinmiş oluyor. Erdoğan'ın yumuşama dediği şey kendisine ve özellikle Şimşek programını uygularken karşısına çıkması muhtemel muhalefete dönük bir anlayış beklentisi mi? Yani bana çok sert muhalefet etmeyin, bu dönemi birlikte atlatalım, çok zor dönemden geçiyoruz gibi beklenti mi Erdoğan'ın kastettiği yumuşama? Bu konuda bizim açık bir fikrimiz var. Ama belki ana muhalefetin de izlenimleriyle Erdoğan'la görüşmesinde ortaya çıkan izlenimlerin nasıl gerekir diye düşünüyorum.
Yani aslında şunu da bir merak ediyorum. Az önce Seda Hoca'ya da aynı soruyu sormuştum. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aslında buradaki tutum ve tavrını merak ediyorum. Çünkü siyasette mesela Osman Kavala üzerinden, Gezi Parkı davası üzerinden çok daha fazla sert tutum takınan, tıpkı Erdoğan da öyleydi. Ve şu anda siyasi olarak da bu davaların, Anayasa Mahkemesi kararlarının, mesela Can Atalay'ın tutukluluğunun hala devam etmesi, Avrupa İnsan Hakları kararlarının uygulanmaması gibi konuların da konuşulduğu üzerinden dönüyor. Ki nitekim Özgür Özel de bunları açıklamıştı ve söylemişti. Buradan aslında şunu sormak istiyorum. Erdoğan'ın herhangi atacağı bir adımın ortağına, ittifak ortağına nasıl bir etkisi olur? Ya da farklı bir koalisyon görme ihtimalimiz olur mu sizce?
Şimdi ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Zaten siyaset ve ekonomi her zaman iç içedir. Ama bu bazen daha görünür hale gelir, daha gizlenemez hale gelir. Şu anda öyle bir siyasetle ekonominin, Türkiye'nin acil ekonomik sorunlarının, buhranlarının, doğrudan siyasi yansımalarının ortaya çıktığı bir dönemdeyiz. Türkiye harıl harıl, Mehmet Çiçek aracılığıyla harıl harıl kapı kapı dış kapı arıyor, para arıyor. 250 milyar doları geçkin bir dış borç ödemesi, acil hale gelmiş dış borç ödemesi var. Bir yandan KKM aracılığıyla aktarılan, bir yandan artan faizlerle aktarılan parasal kaynaklar var. Enflasyonun kendisi başlıca bir gelir transferi emekten sermayeye doğru. Biz yılbaşından beri, seçim öncesinden beri asgari ücretlerin, kamu işçilerinin, kamuda çalışan işçilerin sayıları 100 binden fazla ve emeklilerin, en düşük emekli maaşı 10 bin lira biliyorsunuz ve çok yaygın bir maaş 10 bin lira. Emeklilerin ekzam talebiyle karşı karşıyayız. Bunlar toplumda hatırı sayılır bir politik reaksiyona da dönüşüyor. Yerel seçimde ortaya çıkan sonuç doğrudan bununla da bağlantılı bir sonuç. Şimdi bu durum pek çok katı tutumu, vaktiyle katıymış gibi görünen pek çok tutumu yetebilir. Bu sadece AKP için değil, MHP için de geçerli olabilir. MHP açısından çok daha parlak bir dönem olan, aslında siyasi sorumluluğun olduğu ama siyasi yetkinin, siyasi kazanımın çok olduğu, daha altın oranlı bir dönem eskisi kadar sürdürülebilir gözükmüyor. Çünkü AKP sadece MHP oylarıyla tahkim edilmiş, MHP'nin siyasi gücüyle tahkim edilmiş haliyle iktidara tutunabilecek gibi görünmüyor. Eğer bir anayasa değişikliği toplumu da bir tartışmanın içine çekerek hatır sayılır bir süre oyalayacak bir anayasa değişikliği anlamda bilecekse gerektiğidir. AKP ve MHP'nin İttihatın kazanımı son seçimin birinci partisi seçimin birinci partisi
Hakkı Bey, sesiniz çok internetinizden kaynaklı olsa gerek sesiniz çok kısık geliyor. Bizi duyabiliyor musunuz? Kesik kesik geliyor. Son söylediklerinizi anlamadık. Duyuyor musunuz bize? Hakkı Bahadır'la en son Milliyetçi Hareket Partisi'nin
Şimdi internet bağlantımı değiştirdim ama sesimde bir değişiklik var mı?
Evet, şimdi duyabiliyoruz. Kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
Tamam, kusura bakmayın. Burada bazen Wi-Fi internetimizde böyle sorunlar oluyor.
Bizim de.
Nerede kesildi tam olarak bilmiyorum ama şunu söylemeye çalışıyordum. MHP eskisi kadar rahat pozisyonda değil. Bunda Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik koşulların önemli bir etkisi var. AKP tek başına bunları göğüsleyemez durumda. Yani ekonomik koşulların yarattığı siyasal tahribat AKP'yi yalnızca MHP'yle desteklenmiş olarak iktidarda tutmaya yetmiyor. Son seçim bunu gösterdi. Ve Türkiye'de anayasa değişikliği de dahil Türkiye'nin temel sorunlarını öteleyecek, erteleyecek, Erdoğan'a nefes alma alanı açacak gelişmeler için CHP'nin meşruiyetine, desteğine ihtiyacı var. AKP son seçimlerde Erdoğan'ın sahadaki güçlü varlığına rağmen ikinci parti konumuna düşmüş durumda. Bu yüzden meşruiyetini yeniden kazanmak için farklı siyasal aktörlerle temas etmeye ihtiyacı var. Bu koşullarda gerçekleşiyor yumuşama tartışmaları da, Milliyetçi Hareket Partisi ile yaşanan gerilimler de. MHP olabildiğince AKP'yi yine kendisine yakın bir, kendisinin razı olduğu bir menzilde tutmaya çalışacaktır. Fakat MHP'nin de gücü eskisi kadar cari değil, eskisi kadar etkili değil.
Sağ olun aktardıklarınız için.
Ben teşekkür ederim.
Şimdi muhabirimiz Eda Nur Tanış'a gideceğiz. Eda Nur Tanış, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İSKİ Dijital Dönüşüm Projeleri lansmanında kendisi bize oradaki lansmandaki açıklamalarını anlatacak. Eda merhaba.
Merhaba Gamze, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Eda, bize İmamoğlu'ndan izlenimlerini aktarır mısın?
Bugün aslında önce şöyle başlamak istiyorum. Çok da bir şey olmadı. Yani İmamoğlu'nun gündeminde ne Erdoğan, Özgür Özel görüşmesinin ardından tartışılan siyasette yumuşama vardı, ne de CHP'deki liderlik tartışmaları vardı. Herhangi bir siyasi açıklama yapmadı. Bugün Eyüp Sultan'daki İSKİ'deyiz. Burada İSKİ Dijital Dönüşüm Projesi'nin basın toplantısı, tanıtım toplantısı vardı. Önümüzdeki 5 yıllık süreçten bahsedildi. 2019'dan bu yana İSKİ'de yaşanan diğer dijital gelişmeler, dönüşümler anlatıldı Gamze.
Eda, çok teşekkür ederiz çok izlenimlerin için.
İyi yayınlar.
Bu arada Eda konuşurken bir yandan da Bahçeli'nin görselini görmüş olduk. Aliyeler bize yanlış bir VTR göstermiş oldu ama çok da tatlı oldu, böyle bir ironi diyelim. Yanımda Ali Deniz Çakır var. Kendisiyle sosyal medyada neler konuşuluyor ya bakacağız. Ali, hoş geldin.
Hoş bulduk.
Nasıl gidiyor? Benim iyi gidiyor. Sen nasıl gidiyor?
Gayet iyi. Seninle bu yayında olduğum için daha da keyifliyim şu anda.
Teşekkür ederim, ben de öyle. Bugün çok siyasi olarak çok fazla konu konuştuk. Özellikle Özgür Özel'le AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birbirleriyle temasları ve ardından siyasetli yumuşama tartışmalarını konuştuk. Tabii sen de siyasi bir takım paylaşımlar yaptın sosyal medyada ve bu paylaşımlar çok etkileşim aldı. İlk başta Ali Mahir Başarı'dan başlayalım. Sözcü'de İpek Özbey'in sorularını yanıtladı. Orada söylediklerini bize aktarır mısın ve daha sonrasında neden gündem olduğunu bize anlat.
Şimdi Ali Mahir'in açıklaması, Ali Mahir Başarı'nın açıklamasına geçmeden önce Abdülkadir Selvi'nin geçen haftaki yazısındaki bahsettiği hususa da değinmek lazım tabii. Bence. Orada ne demişti? Özgür Özel şu anda bu yarışta Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın bir adım önünde demişti. Ben hatta onu da paylaşmıştım. Şimdi benim anladığım kadarıyla biraz daha takipçi kitlem muhalif bir kitle. Ve Abdülkadir Selvi'nin o yazısındaki o demecine gelen ifadeler, işte siz kimi tuzağa düşürüyorsunuz, CHP artık bu tuzağa düşmez, işte o işler geçti minvalindeydi. Yani kimse Abdülkadir Selvi'nin bu demecinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde böyle bir ifade geçeceğini düşünmemişti, öngörmemişti. Derken cumartesi akşamı Ali Mahir Başarır Sözcü TV'ye konuk oluyor. İpek Özbey'in konuğu. İpek Hanım da soruyor, işte Özgür Özel'le Erdoğan'ın görüşmesinden sonra bu tartışmalar ortaya çıktı deyip Abdülkadir Selvi'nin de yazısını soruyor Ali Mahir Başarır'a. Ali Mahir Başarır da şöyle bir cümle kullanıyor, zaten olay buradan başlıyor. Ben Erdoğan yerinde olsam Özgür Özel ile yarışmak istemem diyor. Hemen ardından İpek Hanım, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na göre daha mı çok şansı var deyince de Ali Mahir Başarır bana göre evet diyor. Şunu da atlamayalım tabii ki. Sonrasında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a da övgü dolu sözleri var. Ama buradaki kilit nokta tabii ki de bu demecindeki Özgür Özel'le Erdoğan'ın yarışmasını istemem noktası. Ve bu çok etkileşim alıyor. Sadece ben paylaşmadım. Aynı zamanda birkaç tane daha haber sitesinden de çok yüksek etkileşim aldığını, 2 milyon görüntülenme, 3 milyon görüntülenme aldığını gördüm. İzleyicilerimize de şu anda sormak istiyorum.
Tabii.
Ali Mahir Başarır'ın açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz? YouTube Community'de topluluk kısmında bugün bir demecini paylaştım. Nagihan Alçı'ya verdiği röportaj. Ona da gireceğim birazdan. Ama ilk olarak Sözcü TV'de yaptığı açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz Ali Mahir Başarır'ın? Medyaskop izleyicileri de bu konuyu eminim ki yakından takip etmiştir. Çünkü sosyal medyada bayağı gündem oldu.
Yorumlara da yazabilirsiniz. Yorumlara... Biz de buradan bakarak okuyabiliriz görüşlerinizi.
Birkaç tane burada şeyimiz var. Ekran görüntümüz var. Onları da ekrana getirebilirsek. Burak Bilgehan Özbey'in ne dediğini görelim. Murat Somer'in ne dediğini görelim. Çünkü sadece 5-10 kişi konuşmadı bu konu hakkında. Murat Somer, Murat Hoca, yanıt zamanı geldiğinde kimin aday olacağına halk karar verecektir. Kiminle yarışacağına karar vermek Cumhurbaşkanlığının uhdesinde değil. Böyle bir niyet olsa da izin vermeliyiz, olmalıydı diye düşünüyorum demiş. Bunun daha devamı da var ama bu konu özelinde bunu söylemiş. Birkaç tane daha tepki var tabii ki. Ama genel vatandaşın tepkisi tamamen travmalar üzerinden, 14 Mayıs travmaları üzerinden. Burak Bilgehan Özbek de telaşa mal yok diyerek niyet kötü olsa önce aday önemli değil. Önemli olan ilkeler hali olmuş, haveli, iyi kalpli bir insan başkan olmalı devamını siz okursunuz. Burada da Burak Hoca'nın gönderme yaptığı konu yine 2023 konusu.
Evet.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına giden yoldaki Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki kliklerin verdiği demeçler üzerine bir gönderme yapmış. Burada tabii ki ne kadarı ironi, ne kadarı değil, gerçekten endişeye mal yok mu, böyle mi düşünüyor Burak Hoca, onu ona sormak lazım. Ama böyle bir sosyal medyada yankı uyandırdı derken, tam Ali Mahir Başarır'ın açıklaması bitmiş derken, bir de Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül'ün
tıraş olurken değil mi?
Bize verdiği röportajda. Burada da işte gönlünüzden geçen CHP adayı kim diye soruluyor Mustafa Sarıgül'e. Mustafa Sarıgül de aynen şöyle diyor: siyaset uzun vadeli bir şey. Bakarsın hiç umulmayan bir adam bir şey yapar ve marka olur. Onun için daha çok erken diyor. Burada tabii videoyu veremiyoruz ama Özgür Özel'e dikkat edin diyor. Duraksayıp bunu söylüyor. Tabii önceki akşam Ali Mahir Başarır'dan bu açıklama, sonraki sabah Mustafa Sarıgül'den de bu açıklama gelince millet tekrardan şeye geliyor. Biz 2023 seçimlerinin adaylık tartışmalarına mı döndük? Burada en çok eleştiri getirenler de genelde o dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğru aday olmadığını
savunanlardı.
Burada tabii ki dengeler değişecektir. Daha bunları konuşmak için de erkendir belki Gamze, ama insanlarda öyle böyle travma oluşmamış. O kadar fazla travma oluşmuş ki 31 Mart galibiyetinden gelen zafer, ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllardır elde ettiği en büyük zaferden sonra bile insanlar şu an her atılan adımda bir endişeye kapılıyor. Mesela Özgür Özel ile Erdoğan görüştüğü bir sıkıntı mı var gibi mesela, pardon.
Yok, bu arada Ruken Kaya'nın yorumunu okuyayım. Ali Mahir Başarır'ın açıklamasını hiç doğru bulmuyorum. Çok yersiz, zamansız ve acemice demiş. Benim bu noktada söyleyeceğim şey şu. Yani tabii ki de gözler CHP'de olacak. Çünkü seçimlerden birinci parti çıktı ve partiye zeval gelmesini istemeyecek. İster istemez muhalefet ya da işte Cumhuriyet Halk Partililer. Yani gelen her eleştiriden, her yorumdan ister istemez meraklı bir şekilde bakacaklar. Bence normal yani aslında.
Evet, evet. Sonra Ali Mahir Başarır bu açıklaması hakkında ne diyecek diye insanlar bekledi. Bugün de Nagihan Alçı'ya konuşmuş. Evet. Onu da bir ekrana getirebilirsek, neler dediğini tekrar görebilirsek harika olur. Yani burada bu verdiği sonrasındaki bu follow-up açıklaması, hani düzeltme için verilen açıklama da daha da çok tepki çekti. Çünkü şöyle bir şey söylüyor: Özgür Bey Kemal Kılıçdaroğlu değil, 49 yaşında genç bir siyasetçi. 1977'den beri CHP'ye en büyük başarıyı getirmiş olan genel başkan. Şimdi bu cümlede neresi çok kritik biliyor musun? 1977'den beri CHP'ye en büyük başarıyı getirmiş olan genel başkan dediğiniz zaman, 29 Mayıs'ta ilk konuşmayı yapan ve değişimle alakalı tartışmaları başlatıp o dönemdeki bütün eleştiriyi üzerine toplayan Ekrem İmamoğlu'nu
ekarte ediyor.
Arka plana koymuş oluyorsunuz. O yüzden bu açıklamanın tepki çekmesi gayet normal. Bu mesela seçimlerden önce hatırlıyorsun değil mi? Mesela AK Parti deki insanlar eş genel başkan diyordu. Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu'na. Evet. Çünkü bunun yerel seçimde anladığım kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde güç kaybettirecek bir husus olduğunu ve insanların Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelmesini güçleştireceğini iddia ediyorlardı bana kalırsa. Bir anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin eş genel başkanı olmaktan çıkıp Özgür Özel, Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen genel ve bütün iktidara yakın sayfalarca övülen CHP genel başkanı oldu. Şu an o iktidara yakın olan kanallardan kimse Özgür Özel'e eş genel başkan demiyor.
Evet.
Bence bunun da temel sebebi Ekrem İmamoğlu'nun da başarıyla çıkmış olması ve şu anda meclis çoğunluğunu da aldığı için önünde bir engel kalmamış olması. Bu bir strateji olabilir. Belki ben yanlış okuyabilirim, belki sen yanlış okuyabilirsin. Ama insanların da bu noktada bence endişelere kapılmaları normal. Bu açıklamasından sonra da bir de şöyle bir nokta da var. Sosyal medya ile alakalı bir şey de söylüyor orada Ali Mahir Başar işi. Sosyal medyadaki botlar diyor genelde tepki gösteren. Bunu da ben gözlemlediğim kadarıyla sosyal medyayı aktif kullanan siyasilerin, ben kimseye tavsiye verecek değilim ama gelen tepkilerde hani hangi kesimden geliyor diye analiz etmeleri bence çok önemli. Çünkü düşün, ben bir tweet atıyorum mesela, siyasetçiyim. Benim bir takipçi kitlem var. Ben bir tweet atıyorum, çok tepki geliyor. Benim bir danışmanım olsa bence bu tepkilerin hangi kesimden daha çok geldiğini analiz etmesi ve bana bildirmesi gerekiyor
bunun
ki.
Bunun için çalışan şirketler de var bu arada.
Tabii
yani
ki.
Yani sen siyasetçiysen ve bir takım şeyleri düşünüyorsan bu da düşünülebilir. Bu arada izleyicimiz Orkun Bey, Ali Mahir Başarı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini yazmış.
Herkes destekledi o dönemde
Muharrem Palaz'da Ali Mahir Başarı ne yapmaya çalışıyor? Sözcü TV'de söyledikleri yetmiyormuş gibi bir de Nagihan Alçı'ya söyleşi vermiş. Gelecek planları mı kuruyor? Şimdiden bunları söylemenin sırası mı? Demiş. Erdoğan Altay ise işte faşizm böyle bir sistem. Her şeyinizi feda edebilirsiniz ama bu fedakarlık sizin için değildir. Sistemin idamesi sürekliliği içindir demiş. Benim aklıma yine Nagihan Alçı'ya söylediği noktada işte Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu değil demiş meselesi. Bende de daha çarpıcı olan kısım sadece kısmı değildi. 1977'den beri olan kısım değildi. Çünkü Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında da aslında bir noktada onun siyasetinde de büyüdüğü ya da büyüdüğü demek doğru değil belki ama onun siyasetinden gittiği ve hala mesela bir noktada akıl danıştığı, görüştüğü insan olduğunu da bence unutmamak gerekiyor diye düşünüyorum.
Geçen gün görüştü hatta, değil mi?
Evet. Burada görüşünü unutmamak gerekiyor bence.
Burada dediğim gibi yani bir anda Zafer'in bütün şeyini, sorumluluğunu, başarının bütün sırrını Özgür Özel'e yüklemiş gibi bir görüntü verilince insanların da doğal olarak özellikle seçmen gruplarının reaksiyon göstermesi normal. Çünkü hep şu soru geliyor akla. Ben bu filmi daha önce izlemiştim. Zaten böyle ilginç editlerle böyle cevaplar geldi. Aman Allah'ım falan diye. Enteresan bir hafta sonu geçirildi sosyal medyada.
Ruken Kaya'nın yine bir yorumu var. Özgür Özel'in genel başkan seçildiği günde böyle zıp zıp zıplamıştı. Bir siyasetçi olarak duygularını kontrol etmeyi bilmeli ve sözlerinin nasıl yorumlanacağını iyi hesap etmeli demiş. Bir izleyicimiz Özgür Özel CHP genel başkanı diyerek gülmüş. Aliyeciğimiz de yorum yapmış Aliyeciğimiz. Tabii ben Mustafa Sarıgül meselesinde de biraz dönmek istiyorum. Belki biraz daha büyütmek istersin o meseleyi ve sonra yayınımızı bitiririz. Çünkü sen bana bu videoyu attığında benim dikkatimi çeken tıraş olurken röportaj vermesiydi. Nasıl tepkiler geldi?
Benzer. Bence insanların Ali Mahir Başarır'ın açıklamalarını daha çok ciddiye alması normal. Çünkü
tabii.
Ali Mahir Başarır belki de geleceği olan bir insan Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Şimdi Mustafa Sarıgül'ün ben dürüst olmak gerekirse bir sonraki seçimde milletvekili adayı olup olmayacağı konusunda bile emin değilim. Ama Ali Mahir Başarı zaten Özgür Özel'le bu dönemde yol yürüdü. Kendisine yakın isimlerden biri. O yüzden daha çok tepki çekmesi normal. Mustafa Sarıgül'ün tepki çekmesinin nedeni isim olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha önce bilinmesi. Ama değişim sürecinde de Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyordu. Hatta 31 Mart sürecine kadar ben hatırlıyorum böyle TikTok videolarıyla zaten meşhurdur Sayın Sarıgül. Ben de Erzincan'a gittim. Sürekli
evet,
dakika başı çalışıyordu.
Sana da vurdu mu?
Ucuz yıttım, elime geldi o tokat. Ama yok, seçim döneminde gerçekten orada ben şaşırmıştım yani. 65 yaşında o kadar enerjik olsam bana yeter açıkçası. Dürüst olayım arkadaşlar, 65 yaşında günde 20 bin kişiyle konuşacak kadar enerjim olsun Bana yeter. Bilmiyorum, istemez misin 65 yaşında o kadar enerjik olmak ya?
Uyumayı tercih ederim. İşte normalde uyumayan bir insanım. Uyumayan
saygı
bir insan
duyuyoruz
olduğum
arkadaşlar. Herkesin istekleri farklı olabilir tabii.
Sen de biliyorsun, uyumuyoruz neticede.
Ama orada da şey hatırlatıldı. İşte sen 31 Mart'tan hemen öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu tekrar geri gelsin diye belki de Kemal Kılıçdaroğlu ne kadar özlediğine dair TikTok'lar çekiyordun. Şimdi seçim bitti, yine ortalığı karıştırıyorsun imasında bulunuyorlar Sayın Sarıgül'e. Öyle yani, genel reaksiyonlar karışıktı ortaya. Bir de doğal olarak iki tane benzer açıklama tam olmasa bile aynı yönde ilerleyen açıklama görüldüğü zaman sosyal medyada Cumhuriyet Halk Partisi'nden iki isimden insanlardaki paranoya boyutu daha da artıyor. Bir anda diyorlar ki eyvah, bu oyun çok büyüdü. Zaten sosyal medyada da insanlar artık buna yatkın Gamze. Mesela bir şey paylaşıyorsun, derin oyunlar, derin vesaireler diyorlar. Bir de zaten bunun komplo teorisinin çok ötesine geçen bir tarafı olduğu için, daha önce yaşandığı için benzer hususlar, insanlar doğal olarak kendilerini kontrol edemiyorlar. 4 sene olmuş olmasına rağmen seçimlere. Aynı zamanda Erdoğan'la Özgür Özel'in de düzenli olarak görüşmesi de bazı kesimleri... Abi acaba bir şey yanlış mı yapıyoruz? Acaba burada bir taktik mi var'a itiyor. Sen görüyor musun çevrende mesela? Erdoğan'la Özgür Özel görüşüyor ama ya buradan Erdoğan'ın bir stratejisi varsa, ya bize zarar verecek bir husus olursa diye.
Yani
sistematiklerini.
Ben hep olumlu gördüm açıkçası. Yani hani çevremin bu kadar olumlu karşılayabileceğini düşünmezdim. Ama daha aklı selim bir yerden bakıldığı noktada tabii ki de görüşmesinin doğru olduğu. Çünkü haklar ve özgürlükler konusunda ülkenin ekonomisinin, Anayasa Mahkemesi kararlarının, bugün de konuklarımızla konuştuğumuz konular aslında. Her birisinin uygulanmaması, ülkenin çok daha kötü bir perspektife gitmesi gittiği noktalarda çözüm önerisi için en azından konuşmanın, iletişimin önemli olduğunu düşünüyor benim çevremdeki insanlar. Böyle, sendekiler?
Karışık. Sosyal medya özellikle çok karışık bu noktada. Özgür
Özel. Senin çevren nasıl? Boş ver sosyal medyayı.
Benim çevremdeki insanlar çok politize değil zaten ya. Doğru. Diyorlar ki ya sonraki seçime zaman 2028, eyvah 30 yaşında olacağız ya. 30 yaşında. Genelde bunu insanlar daha çok önemsiyor. Olumlu bakan da var, olumsuz bakan da var. Recep Tayyip Erdoğan'a güvenmeyen de var. Ya da bu saatten sonra artık güvenmesem de artık eli kolu bağlı hükümetin diyen de var. Fikir ayrılıkları oldukça fazla diyebilirim.
Bende o kadar fazla yok ama fikir ayrılıkları bende de var. Ali Deniz, teşekkür ederim. Bugün de yayınımızın sonunda sen konuğumuzdun ve böyle sosyal medyanın gündemini bize anlatmış oldun.
İkimiz de kırmızı seçmişiz bu arada.
Evet, arkamız da kırmızı. Evet. Masamız da kırmızı.
Sosyal medya düşmesin bu hemen böyle. Hangi ülkenin kırmızı bayrakları, acaba Medyascope nereden bu sefer fonlanıyor gibi böyle teoriler gelebilir. Dikkat edelim. Yayını kapatmadan bir duyuru yapayım o zaman.
Sen kapanış yap.
Yok, kapanışı ben yapmıyorum.
Yok sen yap lütfen.
Ben sadece şunu söyleyecektim. Şu anda canlı yayında bizi takip eden Medyascope izleyicilerinin birer beğeni bırakmalarını rica ediyorum. Aynı zamanda topluluk kısmında da sürekli olarak interaktif bir şekilde sizin görüşlerinizi merak ettiğimiz açıklamalar yer alıyor. Orada da interaktif bir şekilde yorumlarınızı paylaşırsanız bizler için harika olur. Sizlerin fikirleri bizler için her zaman çok değerli. Deyip tekrardan sözü tabii ki sana bırakıyorum.
Benim de buna ekleyeceğim tek olarak YouTube'un katıl butonu üzerinden bizlere katkıda bulunabilirsiniz. Aynı zamanda süper teşekkürle de bize yine yayınımıza maddi katkıda bulunabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. İyi günler.